billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hakk'a hamdü sena. Elhamdülillahi rabbil alemin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salat ve selam. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kıymetli dostlar, eviniz bu hamdelenin, bu salvelenin, şu duaların berekatıyla inşallah nur ile dolsun, saadete vesile olsun. Biz şu anda Cenab-ı Hakk'ın en güzel evlerinden biri olan Cami-i Kebir'den, Ayasofya'dan sizlere hitap ediyoruz. Yine Efendimizin kokusunu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ümit ediyoruz ki belki merak, belki sizin araştırmanıza vesile kılabiliriz. Ve bu niyetlerle sizleri selamlıyoruz. Allah'ın selamı, bereketi üzerinize olsun. Kıymetli hafız kardeşimiz, hattat kardeşimiz, yine Esma-ül Nebi'den Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir ismini program süresince bizler sizlerle sohbet etmeye çalışırken, o da güzel kalemiyle, bu güzel aharlı kağıtların üzerine isim mürekkebiyle bir yazı yazacak. Bakalım ne yazacak. Cenab-ı Hak bizi yazımızdan güldürsün, güzel şeyler yazmayı nasip eylesin ömür defterimize. İşte ümit ediyoruz ki inşallah güzel şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Şimdi hicreti konuşuyorduk. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazreti Ali'yi bırakmıştı. Ve Hazreti Ali Efendimiz gayet güzel, gayet rahat bir şekilde, hiç korkusu olmadan o yatakta uyumuştu. Tabii kaldırınca sordular. Nerede Muhammed, nereye gitti? Ne bileyim ben, bana ne soruyorsunuz, görmediniz mi? Uyuyordum. Doğru dediler, hakikaten de uyuyordun. Yani biz seni uyandırmasaydık. Eğer sen öleydin, ne bileyim bana suikast yapacağınızı. Ben bu yatakta uyur vaziyetteydim deyince çaresiz kaldılar. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir şekilde gittiğini haber aldılar. Burada farklı rivayetlerde var. Kahinlerden veya insan suretine girmiş şeytan, Muhammed'i kaçırdınız, o Medine'ye yola çıktı bile dediğini, müşriklere bu şekilde kendilerince, işte onlara göre, öyle müşriğin yardımcısı da elbette şeytan olur. Yani hakikatte şeytan olmasa bile, fiziken şeytan olmasa bile, şeytanın karındaşlarındandır tabii ki. Peşine düştüler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ayın, mehtabın olmaması, yani 26 sefer, 27 sefer ayı olarak düşünürsek, mehtap yok. O vaziyette ayrıca başka bir taktik yaparak, Mekke-i Mükerreme'de Medine istikametine doğru değil, sahil tarafına doğru Sevir Mağarası'nın bulunduğu dağa çıktılar. Kıymetli dostlar, Mekke adeta bir dağ cennetidir. Uzmanlar, tarihçiler Mekke'de isim verilen tepeleri, isim verilen dağları şöyle bir tadad etmişler, liste yapmışlar. 10 bine yakın dağ ismi geçmektedir. Evet, çok dağlık bir yerdir Mekke-i Mükerreme. Zaten Kabe-i Muazzama'da o dağların oluşturduğu vadi yatağındadır. Bunu hatırlatmış olalım. Sevir Mağarası'na çıktılar. Elbette bu dağın seçilmesi de, bu dağın tercih edilmesi de boşuna değildi. Bu dahi vahiyleydi. Hatta yine kaynaklarda görüyoruz ki Tabarani'de ve çok kıymetli son devrimizin güzel müdakkiklerinden tarihçi Asım Köksal hocanın, rahmetlinin eserinde bu çok açık ve vazıh bir şekilde anlatılır. Tevrat'ta dahi bir mağaraya geçecekleri, yanında Sadık Sıddık'ın bulunacağı ve o mağarada kalacakları tarihen tespit edildiği gibi, vahyen de peygamberlere ve o peygamberleri takip eden alimlere bildirilmişti. İşte bu şekilde Sevir Mağarası'nda 3 gün kadar kaldılar. Fakat Ebu Süfyan, etrafındakiler, Ebu Cehil etrafa vaatler savuruyordu. Ve diyorlardı ki en az 100 deve. O zaman 100 deve büyük sermaye, kıymetli dostlar. 100 devesi olmak bir adamın statü atlaması ve bir anda zengin olması demek. 100 deve vaat ettiler Efendimiz'i getirene, haşa Efendimiz'i katledenlere. Bunun üzerine herkes, bu müşriklerden, bu azmış güruh iz sürücüleri vesaireyi de yanlarına takarak izleri sürmeye çalıştılar. Sürüyorlardı da. Takip de ettiler bir müddet. İşte Sevr'in olduğu yere geldiler. Hatta isterseniz şöyle anlatalım. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh titremeye başlamış ve kendisini bir korku kaplamış. Ya Ebubekir, niye korkuyorsun? Allah bizimle beraber. La tahsen innallaha ma'ana. Bu ayeti kerimeyle Kur'an'da da geçer zaten. Ve çok acayip bir tabirdir. İkinin ikincisine sahibi olan zat dedi ki, ibaresiyle geçer. Bu ayeti kerimeden alimler, Hazreti Fahri Alem'den sonra Ebubekir Sıddık Efendimizin halife olacağını bile tayin etmişler. Bu ayetin işaretiyle anlamışlardır. İşte Ebubekir Efendimiz bunun üzerine buyuruyor ki, ya Resulallah, anam babam sana feda olsun, bu can da feda olsun. Kendim için korkmuyorum. Sana bir şey olur diye korkuyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu teskin etmiştir. Hatta yine ayet-i kerimede kelimetül ulya tabiri geçer. Yüce kelime, yüce, ulvi kelime manasına. Orada bir kelime-i tevhid telkini vardır. Zaten bu mağarada verilen bu telkin ta günümüze kadar uzanan birçok silsilenin başladığı yer olacaktır. Ebu Bekir Efendimiz buyuruyor ki, vallahi ben Ebu Cehil'in o avanesinin ayaklarını mağaranın ağzında görürdüm. Yani bakıldığında ayaklarını görüyorduk. Fakat hiç bilemediğimiz bir şekilde, nereden geldiğini anlayamadığımız şekilde bir anda mağaranın ağzını bir örümcek ağı kapladı. Bir güvercin oraya yuva yaptı. Zaten Resulullah da bana mahzun olma, Allah bizimle beraberdir. Bir başka hadisi şerifte, merak etme ya Ebubekir, bu iki kişinin üçüncüsü Hazreti Allah'tır. Allah bizimle beraber şeklinde açıkça Efendimiz beyan ediyor. Ve ondan sonra ben gözle görülmez orduları gördüm ve sükunete eriştim. Sekinet hali beni kapladı diyerek Hazreti Ebubekir Efendimiz o mağaradaki muazzam tecelliyatı da bu şekilde anlatıyor. Ve kapıya gelenler tabi izleri her ne kadar takip etseler de bakıyorlar ki örümcek ağı, bozulmamış bir kuş yuvası. Mümkün değil ki buradan bir insan geçsin de biri geçsin de bunlar kalsın. Hatta yanındaki iz süren kişiyi de azarlıyorlar. Sen ne biçim iz sürüyorsun ya, görmüyor musun kapıyı? Aptal adam falan diyorlar. Adam ne kadar dil dökse de dinlemiyorlar. Burada yine bir mühim mesele vardır kıymetli dostlar. Siyeri konuşalım ama ibret alarak gidelim. Efendimiz'i Allah korumaktaydı. Efendimiz tedbir almayabilirdi. Fakat gecenin karanlığından istifade ederek gitmesi, ayın ziyasının, ışığının olmadığı bir gecede seyahat etmesi, şaşırtıcı bir taktik kullanması ve orada bekledikten sonra Medine'ye gitmesi, Müslümanların yapacağı işlerdeki usulü, erkanı ve tedbiri nasıl düzgün bir biçimde organize etmeleri gerektiğini de ortaya koyuyor. Bir başka ibretlik husus da şu. Allah Teala onların gözlerini kör edebilirdi. Cenab-ı Hak onları sağır edebilirdi. Fakat Hazreti Allah peygamberini, Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'i, müminleri korurken dikkat ederseniz sebep-sonuç ilişkisiyle tabii dengeyi, meşiyeti ilahiyeyi, yeryüzündeki kanunları bozmadan bunu yaptı. Yani vesilelerle, sebeplerle bunu yaptı. Mağarayı göremeyebilirlerdi. Fakat Hazreti Allah orada bir örümcek ağının vesilesiyle, bir güvercin yuvası vesilesiyle bu korumayı yapması gösteriyor ki Allah dahi muradını sebeplerle beraber halkediyor. Bir insanın sebepsiz Allah'a vasıl olmasını düşünmesi, hiçbir şey yapmadan kul olacağını düşünmesi herhalde ne imanla ne akılla izah edilemeyecek bir duruma kendiliğinden geliyor. İşte bu vesileyle kıymetli dostlar, mağarada 3 gün kaldılar. Hatta bu arada kendilerine azık ve su ihtiyaçlarını gidermek için Hazreti Ebubekir Efendimizin kızı Esma beline 2 kese bağlayarak yukarıya Sevr'e çıkıyordu. Sevr'e çıkanlar bilir. Yani birkaç saatlik yoldur o. Ve tırmanmak da hiç kolay değildir. Bu arada şunu da unutmayalım. Hazreti Esma, yani Ebu Bekir Sıddık Efendimizin kızı, yakın bir zaman sonra Medine'ye hicret edecektir. Ve orada nur topu gibi bir çocuk dünyaya getirecektir. Yani Esma validemiz, Efendimiz'e hizmet etmek için o kadar yolu teperken, aynı zamanda karnında da bir çocuk taşıyordu. Ne mübarek insanlar, Allah şefaatlerine nail eylesin. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mağaradan bir şekilde bulundukları yerden çıktılar. Daha evvel konuşmuşlardı ya Hazreti Ebubekir Efendimizle. İşte kendilerini bekleyen iki deveyi adam getirmişti. Ve bunun üzerine sahil yoluna doğru oradan ters istikametten, yani Medine'ye doğrudan çıkmadan biraz sahilden geçerek Medine yoluna revan oluyorlar. Tabii orada kaldılar birkaç gün, yemek içmek meselesi olmadı. Hemen Mekke'nin dışında Medine yolunda Ebu Mabed'in olduğu çadıra uğradılar. Belki buradan yiyecek bir şey alırız, hurma alırız veya süt alırız diye. Ebu Mabed yerinde yoktu. Hanımı Ümmü Mabed vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yiyecek bir şeyiniz var mı? Satın alacağız. Yani dilenmiyoruz. Parasıyla alacağız denildiğinde, yani hiçbir şey yok diye hitap etti ve tanımadı tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi. Efendimiz de, Ebu Bekir Sıddık Efendimiz de kendini tanıtmadılar. Bunun üzerine, yani şurada bir koyun var ama o da ne süt verir ne bir şey verir deyince aleyhissalatü vesselam, müsaade eder misin ben o koyunu sağsam? Ah keşke süt çıksa da içebilsen. Hadi buyur sağ dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem koyunun yanına geldi. Bismillahirrahmanirrahim diyerek koyunu sağmaya başladı. Gürül gürül süt akmaya başladı. Kana kana Hazreti Ebu Bekir Efendimiz içti. Sonra kendisi içti. Bir daha içtiler. Hala Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o süt vermeyen koyunu sağıyor ve dolu dolu süt geliyordu. En son yine bir kap istediler. Sağdılar. Ağzına kadar kap doldu ve Ümmü Mabed'e bıraktılar. Bu da senin. Kadıncağızın gözleri böyle açık kalmıştı. Hayran kalmıştı ve kendisi de manevi bir şeyler hissetmiş, kalbi ürpermişti. Hatta şöyle olacaktır efendim. Ebu Mabed gelecektir. Sütü görünce nereden geldi bu süt diyecektir. O da başına gelenleri anlatacaktır. Ebu Mabed de diyecektir ki ah ah ah yazık. Keşke burada olaydım. Hanım Allahu alem, bu gelenler bu Mekkeli haydutların memleketinden çıkarttığı peygamberliğini ilan eden Hazreti Muhammed ve onun yanındaki de Ebu Bekir olsa gerek. Onu arıyorlardı. Keşke burada olsaydım da ona hizmet etseydim ve onunla Medine yoluna çıksaydım diye hayıflanacaktır. Bir güzel not. Efendim bu koyun Hazreti Ömer Efendimiz zamanına kadar yaşamış. Her gün süt vermiştir. Seneler sonra, neredeyse 20 seneye yakın bu koyundan istifade etmişlerdir. Mağaraya gelmeleri, hicret etmeleri, orada bulunmaları, oradan ayrılmaları, rastladıkları, konakladıkları her yer aslında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucizesini, güzelliğini gösterdiği bir yolculuk haline dönüşüyor. Belki de hicret bundan dolayı bizim lügatlarımızda ayrı bir mana, ayrı bir yer taşıyor. Fakat peşini bırakmamışlardır. Süreka denilen çok mahir, böyle bir izin peşine düştüğünde muhakkak o izi sürüp yakalayan bir adam. Süreka. Aslında radıyallahu anh demek lazım ama sürprizi bozmamak için söylemiyorum. Süreka tek başına Efendimizin peşine düşüyor. Ve izleri takip ediyor, ediyor. En sonunda Hazreti Ebu Bekir öyle anlatıyor. Süreka'yı gördük. Bize doğru yaklaşıyordu. Aman ya Resulallah dedim. Resulullah Efendimiz Süreka'ya baktı. Ve bir anda atıyla beraber kendisi kumların içerisine gömülüverdi. Hareketsiz kaldı. Hiçbir yere kımıldayamayacak halde. Böyle bu durum birkaç kere oldu. Ve en sonunda Efendimiz bize bir şey yapmayacağına söz verirsen seni bu halden kurtarırım buyurdu. Ve duasının berekatıyla Süreka kurtuldu ve İslam oldu. Kıymetli dostlar, şu kısacık dakikalarda ancak bu kadar anlatabiliyorum. Yoksa Süreka'nın İslam oluşu ve ondan sonra yaşananlar müstakil bir derstir aslında. Süreka o anda anında dönüşen o muhabbetini ishar etti, şehadette bunu gösterdi. Ve sonra dedi ki ya Resulallah seninle geleyim istersen. Hayır dedi, sen dön. O zaman müsaade edersen ben senin peşine düşen insanları def edeyim. Onları ayrı yola saptırayım dedi. Efendimiz dua etti. Fakat dedi ki Süreka, ya Resulallah senden bir emanname istiyorum. Olur da yarın bir gün Mekke fethedilirse. Demek hissediyor. Allah bir şekilde kalbine ilham ediyor. Yarın bir gün ben başka kişiler tarafından Müslümanlar çoğaldığında bu imanımı ben onlardan saklayacağım, müşriklerden. Ama beni gavur zanneder, müşrik zannederlerse sıkıntılı durumlar yaşayabilirim. Bana bir emanname verebilir misin? Ben o emannameyle kurtuluşumu elde etmiş olayım. Efendimiz ona bir emanname hazırlıyor. Yani bu bizdendir, ona dokunmayın şeklinde onu koruma altına alıyor, veriyor. Hatta Süreka daha sonra da Efendimizin müjdesine mazhar olacaktır. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz kendisine ileriki bir tarihte, Süreka biliyor musun? Kisra'nın sarayında seni o Kisra'nın bilezikleriyle oynar şekilde görüyorum. Ne demek? O zamanın Kisra'sı, yani Acem toprakları kıymetli dostlar, en büyük, yani Bizans, Habeşistan ve Sasaniler olarak düşündüğümüzde en büyük süper güçler. Yani böyle bir şey hayal ötesi. Ve Süreka'ya diyor ki sen bir gün gelecek Kisra'nın sarayında onun hazinesinde özel onun koluna taktığı altın bilezikleri elinde böyle oynayacaksın. Ve hakikaten de öyle olmuştur. Hazreti Ömer devrinde Sasanilerle yapılan savaşta perişan olmuştur. Ve hazineler özel hazine dairesine Süreka'nın da bulunduğu bir birlik girmiştir. Süreka orada demiştir ki bir dakika müsaade eder misiniz? Ben şu bilezikleri bir taksam, şöyle bir elinde tutsam. Niye hayret dediler, şaşırdılar. Ağlayarak dedi ki vallahi Resulullah bunu haber vermişti. İşte Süreka böyle bir tebşirata da mazhar olacaktır. Sonra Medine'ye gittikçe yaklaşılır. Arada başka şeyler de olur kıymetli dostlar. Aslında bunları da anlatmak istiyorum ama şimdilik burada kalmış olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde Kuba denilen mevkide, Kuba köyünün olduğu yere hicret için gelmiş oluyorlar Medine'ye. Ama tabii bana şimdi tuhaf tuhaf bakıyorsunuz. Hani orada bir Talal Bedru Aleyna vardı. İşte tam burada olmuştur kıymetli dostlar. Efendimizin yola çıktığını bildiklerinden, haber aldıklarından dolayı hep gözleri yoldaydı. Hatta rivayete göre bir yaşlı Yahudi, çölde iki veya üç böyle beyazlı insan görüyorum, bekledikleriniz olabilir deyince bir anda Medine şen şakrak bir halde, herkes ağaçların üzerinde uzaklara bakarak tepelerden işte Efendimizin gelişini bir şekilde gördüler. Ve meşhur Tala'al bedru aleyna min seniyatil vada vecebe şükru aleyna diye okunan, bu tavrıyla okunan Tala'al bedru ilahisi diye bildiğimiz bu güzel sözleri Efendimiz'i karşılamak için söylediler. Kuba mevkine geldi Efendimiz. Kuba'da ne oldu? Kuba'da müminler için bir karargah oldu. Güzel bir mescit oldu. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz oraya gelir gelmez bir mescit inşa etti. Fakat bundan sonrasını gelin, o çok güzel hadiseleri şöyle ağız tadıyla, gönül rahatlığıyla başka bir sohbette konuşalım. Hemen kıymetli hattatımıza dönelim. Hocam neyi yazdınız güzel hocam?
Nebiyyü Tövbe.
Allah Allah. Şahane çıkmış hocam. Ellerinize sağlık. Bakar mısınız? İsmi rekkebinin şöyle nohudi renkli aharlı kağıt üzerinde görünüşü de farklı tabii. Nebiyyü Tövbe. Tövbe peygamberi. İnsanların kendisine gelip hatalarını öğrenip de doğru olmak fırsatını yakaladıkları zat. İnsanların insani dönüşümünü en güzel şekilde gösteren peygamber. Tövbelerin kabul olduğu müjdesini kendisinden aldığımız nurlu zat. Nebiyyüt Tövbe. Tövbeler kabul olsun. Nebiyyüt Tövbe sallallahu aleyhi ve sellem inşallah sizlerden ve bizlerden ruhen haberdar olup hoşnut ve razı olsun. Allah'a emanet olunuz ve selam.